Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam geçen hafta tahlilleri konuştuk. Hı hı. Bir kısmını daha konuşamadık, vaktimiz yetmemişti.
Evet, kan tahlillerini bitirmiştik sanıyorum.
Evet hocam, kan tahlillerini bitirdik. Şimdi idrar tahlilleriyle başlayarak devam etsek.
Tamam. Şimdi şöyle, idrar tahlili biz niye isteriz, ne işimize yarar? Aslında İdrar tahlillerinin en iyi tarafı şudur. Çok kolay alınır. Bir şey gerektirmez. Teknik eleman gerektirmez. Çocuğun canı yanmaz ama yaş itibariyle belli bir yaştan sonra kolay alınır bu. Özellikle bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında daha mesane kontrolünü sağlamamış, çişini kendi iradesiyle yapamayan kuzularımızda özellikle problem olur. Böyle durumlarda özel yapışkanlı poşetler kullanılır. Bu poşete alınan idrarlar daha sonra laboratuvara teslim edilir. İdrar tahlili niye istenir? En sık istenme sebepleri iki tanedir. Birincisi, idrar yolu iltihapları var mı yok mu gibi bir tanıya şüpheniz varsa, şüphe, klinik şüphe bu yöndeyse idrar tahlili yapılır. İdrar yolu iltihabı var mı yok mu diye bakılır. İkinci olarak da kabaca böbrek fonksiyonlarını değerlendirmektir. Önce idrar yolu iltihabından başlarsak, özellikle hastamızın ateşi var ama açıklayacak başka hiçbir şey bulamadık. Kulağı, boğazı, işte akciğerleri dinledik, tamamen temiz. O zaman bir tetkik yapmak gerekir. Özellikle bizim endişe ettiğimiz nokta bir idrar yolu iltihabını atlamamaktır. Çünkü muayene bulgusu olan bir organ değildir idrar yolları. Büyük çocuk olsa, yetişkin hasta olsa idrar yaparken yanma, acıma, sızlama, sık idrara gitme gibi şikayetler söyleyebilir. Ancak küçük çocuklarda bu mümkün olmuyor. Biraz daha büyük olan hastalarımız idrar yaparken yanma, acıma söyleyebiliyor. Ayrıca daha önceden mesane kontrolünü kazanmış, idrarını tutan bir çocuk daha sonra idrar kaçırmaya başlamışsa yine ön planda idrar yolu iltihabı düşünülür. İdrar yolu iltihabı için idrar alınır. Öncelikle kolay olan metot poşet idrarıdır dediğimiz gibi. Ancak ideal olan bu değildir. İdeal olan sonda ile almaktır. Ya da bundan daha iyisi suprapubik aspirasyon diyoruz. Yani çocuğun mesanesini dışarıdan bir iğne batırarak mesaneden idrarı çekip almaktır. Ki en mükemmel yöntem budur aslında, sonucun güvenilirliği açısından. Böyle dışarıdan görüldüğü kadar da korkunç bir işlem değildir. Çok ciddi bir can acısı yapmaz. Kaydeder bir komplikasyon da gelişmez genellikle. İdrar tahlili alındığı zaman öncelikle ilgili personel arkadaşımız, laborant arkadaşımız bir stick vardır elinde, çubuk. Bunun üzerinde 6-7 tane küçük kareler farklı renklerde. Bunu idrara sokar, bir müddet bekletir, çıkarır. Daha sonraki bunlardaki renk değişimlerini yorumlar. Mesela lökosit sayısını gösteren stick şöyle diyelim, açık sarı renkte olsun. Açık sarı ise bu negatif anlamına gelir. Açık yeşil ise 1 pozitif, koyu yeşil ise 2 pozitif, çok koyu yeşil ise 3 pozitif gibi renkleri falan şu an ben söyledim böyle. Orijinal sarı mı yeşil mi tam bilmiyorum ama rengi göre yorum yapılır. Çok kolaydır, çok zahmetsizdir, çok kısa sürede sonuç verilir. Hani ilgili bir adam evinde bile rahatlıkla yapabilir bunu, bir personelimiz. Ama dediğim gibi sonuç tamamen kişiye özeldir. Yani bu az koyu yeşil mi, çok koyu yeşil mi, adam gözüyle bakıp söyler. Bu çok dört dörtlükte bir tanı koydurmaz. İkinci olarak stikte bakılabilecek şeyler, işte kan hücresi var mı yok mu, bunu gösterir. pH'sını, yani asiditesini, yoğunluğunu, densitesini gösterir. Bunlar farklı hastalıklar için yol gösterici olabilir. Ancak pratikte en sık kullanımı lökosit var mı yok mu, nitrit pozitif mi, negatif mi diye bakılır. Ondan sonra alınan idrar santrifüje edilir. Yani bir tüpe konup çevrilir. Yoğunlaştırılır diyelim alt kısmında. Bu kısım alınarak laboratuvarda, mikroskopta incelenir. Asıl önemli olan tahlil budur. Bakan burada biyolog arkadaşımız direkt olarak söyler, der ki işte her sahada 5-10 lökosit görüldü, 20-30 lökosit görüldü, 100'den fazla lökosit görüldü gibi. Ya da lökosit kümeleri görüldü, bakteri kümeleri görüldü der. Kan hücreleri gördüm ya da görmedim diyebilir. Bu bizim için biraz daha güvenilir bir tahlildir idrar yolu iltihabı açısından. Ancak idrar yolu iltihabı tanısını kesin koymak istiyorsanız altın standart kültürdür. Kültürde alınan idrar örneğinden, o santrifüj edilmiş idrardan bir kısmı besi yerine ekilir. Besi yeri, hani şöyle bir benzetme yapalım, dinleyenlerimiz hoş görsün, bir mikrop için cennet ortamıdır. Olabilecek olamayacak bütün vitaminlerin, besinlerin, işte ideal oksijenin, ideal ısının sağlandığı bir plastik kutudur aslında içindeki etken maddelerle. Buraya bu idrardan bir miktar ekilir, bırakılır. Daha sonra burada oluşan renk değişikliklerine bakılarak, oluşan alarm sistemlerine bakılarak bu idrar kültüründe üreme var ya da yok denir. Üreme var ya da yok dediğinizde oluşan enfeksiyona neden olan mikrobun adını, soyadını söylersiniz. Cinsini, alt grubunu söyleyebilirsiniz. Miktarını söyleyebilirsiniz. Söz gelimi Escherichia coli mikrobu üredi. Ne kadar üredi? 10 bin koloniden az, 10 bin, 100 bin, 100 binin üzeri gibi bir rakam yazdım. Bunların hepsinin
Ne kadar bir süre kültür için gerekiyor?
İdeal süre 48-72 saattir. Bazen erken üremelerde daha çabuk sonuç verilebilir. Hı. Ancak bazı mikroplarda mesela tüberküloz ait bir kültür yapacaksanız bunun sonucu bazen 2 ay sonra çıktığı da olur. Hı. Ama standart idrar kültürü konuştuğumuz için en fazla 3 gün diyoruz. Evet. Bu 3 gün zarfında mikrobun adı soyadı belli olur. 100 bin koloninin üzerinde ise bu idrar yolu iltihabı demektir. Gereği yapılır. Antibiyotik tedavisi düzenlenir. 10 bin 100 bin arası bir rakam çıkmışsa burada enfeksiyon şüphesi var ama garanti değil. Çünkü bu mikrop çocuğun cildinden de bulaşmış olabilir. Personel tarafından da bulaştırılmış olabilir diye tekrar edilir. 10 binin altında olmuş üremeler ya da üreme hiç yok denmişse bu idrar kültürünüz temiz demektir. Evet. İdrar kültürü bir şey demişse idrar tahlilinin bir değeri kalmaz. İdrar kültürü var diyorsa vardır, yok diyorsa yoktur enfeksiyon açısından. Ayrıca bu ürettiği mikrobun üzerine belli antibiyotiklerden belli şekillerde hani damlatarak diyelim öldürüp öldürmediklerine bakılır. Böyle olunca işte Escherichia coli mikrobundan 100 bin koloniden fazla üredim ve bu mikrop işte şu antibiyotiğe hassas, buna karşı hassas, şu antibiyotiğe karşı az hassas, buna karşı dirençli gibi bir sonuç gelir klinisyenin önüne. Böylece bakan hekim arkadaş da verdiği antibiyotiğin doğru olup olmadığını anlamış olur. Yeterli gelip gelmeyeceğini anlamış olabilir.
Peki hocam bu kültür testleri her yerde yapılabiliyor mu? Her hastanede ya da poliklinikte?
Yani sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde yapılmaz. Onun dışında bütün bilinen polikliniklerde yapılır.
Evet.
Yapılamayan yerlerde genellikle bir merkez laboratuvar kullanır. Yani numuneyi kabul eder, kargo ile kendisi gönderir kuryeyle. Sonucu bu şekilde ulaştırır. İdrar tahlillerinde ikinci sık kullanılma sebebi de böbrek fonksiyonlarını değerlendirmektir. Aldığınız için bir idrar tahlili var elinizde, protein 3 pozitif yazıyor mesela. Ha bu evet. İdrar böbreklerinizin çok düzgün çalışmadığı, bir yerinde bir problem olduğu anlamına gelir. Eritrosit görüldü der. En basit ve en sık görüleni taş söz konusu olabilir. Evet. İşte bu akut romatizmal ateş vardır. Kalbi etkileyen beta mikrobunun yaptığı. Bunun bir benzeri de böbrekleri etkiler. Akut glomerulonefrit dediğimiz bir hastalık. Bunda böyle kan görülebilir. Ancak yine bu uyarıcıdır aslında bizim için. Mikroskopta görmek isteriz özellikle. Evet. İdrar tahlili bir de bunu gösterir. Üçüncü olarak çok nadir kullanımları 24 saatlik idrar toplanması gerekir bazen hastalardan. Bu bazı hormon hastalıklarında, bazı zehirlenmelerde, bazı metabolik hastalıklarda 24 saat idrar toplanır. Falanca maddenin birikimine ve atılımına bakılır. Ancak bu klinikte çok kullanılan bir tetkik değildir. Özel bir tetkiktir.
Hocam idrar tahlili anladığım kadarıyla bayağı önem arz ediyor.
Evet, çok önem arz eder. Yani yerini tutacak başka bir şey yok.
Evet. Yani kan tahlili bir, idrar iki olmuş oluyor.
Çocuk kliniğinde özellikle böyle. Ama şöyle düşünün. Mesela biz bir zatürre olsa çocuk bir defa bunu çok önemsemeyiz. Tedavimizi veririz. Hastayı da birkaç konuda bilgilendirir, yollarız. 2 sene sonra bir kere daha zatürre olsa gene çok çok önemli bir durum arz etmez bizim için. Yani 3 yılda 2 kere zatürre olunabilir. Ama idrar yolu iltihabı özellikle belli bir yaşın altında ise eşlik eden ateş gibi bir yüksek ateş varsa kandaki iltihap hücreleri diyeceğimiz CRP, lokos gibi tahliller yüksekse biz bunu böbrek iltihabı gibi değerlendirip uzun süre hem de mümkünse damardan antibiyotik vermeyi tercih ederiz. O da yetmez, arkasından altta yatan bir sebep var mı diye araştırmak isteriz. Ultrason isteriz, işeme testi isteriz, sintigrafi isteriz ki altta bir taş, kum, kist vesaire işte bir reflü durumu söz konusudur. Çocuk bundan dolayı idrar yolu iltihabı olmuş olabilir mi diye. O yüzden idrar tahlili önemlidir.
Evet. Gaita tahlilleri anladığım kadarıyla dışkı tahlili diye de evet, nitelendiriliyor.
Dışkı tahlili yine aynı idrar yolu iltihabında idrar tahlili istediğimiz gibi aslında bağırsak iltihaplarında da dışkı mikroskopisi istenir. Burada da prensip aslında benzer idrar tahlillerine. Alan arkadaşımız bunu sulandırır, santrifüj eder, mikroskopa koyar, gözüyle inceler. Gaita'da lökosit gördüm, görmedim, eritrosit gördüm, görmedim, işte amip kisti gördüm, görmedim gibi onun bir hazır formu vardır, bunu doldurur. Nerede kullanılır gaita testleri en sık olarak? Bağırsak iltihabı söz konusudur. Aslında ishal kusma ateş şikayetiyle gelmiştir. Acaba bu antibiyotik gerektiren bir ishal midir yoksa bir viral gastroenterit midir? Kabaca bunu ayırmakta kullanılabilir. İkinci olarak mesela bu aralar çok çok sık görüyoruz. Bu aralar dedim yani son 10 yıldır 20 yıldır. Besin alerjileri. Çocuğun kakasında kan gördüm diye gelir aile. Onu gözle de ayırt edersiniz bazen ama bazen mikroskopta ancak incelenerek tanı konabilir bunlara. Bunu da hem kimyasal metotlarla gaitada gizli kan var mı diye bakılır. Hem de mikroskopide eritrosit görülüp görülmediğine bakılarak bir inek sütü alerjisinin tanısı da bu gaita tetkikiyle konabilir. Biraz daha uç tetkikler olarak eminim sindirim eminim bozukluklarında mesela gaitada olması gerekenden fazla yağ var mı, karbonhidrat var mı gibi testler yapılarak bir bağırsak problemi, bir pankreas problemi, bir karaciğer problemi var mı diye bakılabilir. Ama gaita tetkikleri dediğim gibi bizim en çok işimize yaradığı noktalar ishal ve bunu ilgilendiren durumlarda hani antibiyotik verip evet. Vermeme kararını vermek açısından.
Evet. Hocam tarama testleri nedir? Neden yapılır?
Şimdi şöyle hani böyle arka arkaya gelmiş konu aslında çok atlamış olduk. Tarama testleri bizim daha önce birçok programda bahsetmiştik. O yüzden kısaca geçelim, yeri geldiği için söylemiş olalım. Tarama testi sağlıklı insandan tedbir amacıyla yapılan tahlil demektir. Klasik check-up'lardan biraz daha farklıdır. Çünkü check-up'ta kişiye özel konuşmakta fayda vardır. Mesela ailesinde kalp hastalığı olan bir bireyin kalbiyle ilgili her tetkik yapsanız yeridir. Ama tutup bu hastada işte böbreklerle ilgili ileri bir teste gerek yoktur. Tarama testleri ise böyle değil, kişiyi değil daha çok toplumu ilgilendirir. Her ülkenin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Otoritesi şuna bakar. Der ki şu hastalık benim toplumumda beklenenden sık görülmekte. Buna erken tanı koyarsam erken tedaviyle hem hastanın yaşam süresini ve kalitesini hem sağlık bütçemi azaltabiliyorum. Yaşam kalitesini arttırabiliyorum hastanın diye. Bunlara erken tanı koymak çok önemlidir. Erken tanı koymanın çok önemli olduğu hastalıklarda yapılır. Bu ilk yeni doğan bebeklerden alınan topuk testi bunun karşılığıdır. İşte fenilketonüri, biyotindaz testi, yanlış bilmiyorsam kistik fibroz için immün reaktif tripsinojen de bakılıyor. Birkaç test daha var yapılan. Zaman zaman yönetmeliklerle buna yenileri eklenebiliyor. Orada alınan üç tane yuvarlığa dolduracak kadar kanla yapılır.
Topuk testi bir merkeze mi gönderiliyor?
Tabii
hocam?
Bunlar bütün hastanelerde kan toplanır. İlgili toplum sağlığı merkezi tarafından sağlık müdürlüğü ve o kanalla da Hıfzı Sıhha'ya gönderilir. Orada çalışılıyor. İstanbul'da bir merkez var. Her şehirde yok bildiğim kadarıyla. Yani bazı büyük şehirlerde toplanıyor bildiğim kadarıyla.
Bir de şey var. Herhalde sonuç negatif, pozitif çıkarsa herhalde aranıyor değil mi?
Sonuç sağlıklı çıkmışsa hasta aranmıyor.
Aranmıyor, evet.
Arandıysanız sonucunda bir problem var demek bu. Yalnız biz dinleyenlerimizin de içini ferahlatalım. Her arama hastalık anlamına gelmiyor. Her türlü problemde aransın isteniyor. Yani kaçak olmasın diye. Mesela işte açık adres belli değilse, numune düzgün alınmamışsa, yetersiz alınmışsa veya işte sonuç şüpheli pozitif veya en ufak bir şüphe varsa tahlile ait, bunların hepsinin tekrarlanması isteniyor haklı olarak.
Tarama testleriyle alakalı başka söyleyeceğiniz
daha
bir şey yok.
Daha çok ayrıntılı konuştuğumuz için bir daha fazla meşgul etmeyelim diye.
Hocam bir de genetik tahliller diye bir konumuz var. Kısaca bunu da açıklayabilir miyiz?
Şimdi genetik tahliller aslında çok daha nadir istenen tahlillerdir. Bizi iki yerde çok ilgilendirir. Birincisi genetik hastalıklar, işte en meşhuru Down sendromu, işte Turner sendromu, Klinefelter sendromu gibi sendromlarda genetik inceleme yapılır. Bunun gibi yüzlerce hatta binlerce tetkik var hastalık var bu tip tetkiklerle taranabilecek. Ama biz pratik olarak şöyle karşılaşırız. İşte herkes bilir Down sendromunu. Yavrumuz doğar bakarsınız işte gözler çekik, burun kökü basık, düşük ensesat çizgisi var, elde ayakta bir çizgilenme olmuş, simyan çizgi dediğimiz şey. Bunların hepsi Down sendromu soru işaretidir, şüphesidir, bir şey ifade etmez bu haliyle. Evet. Böyle durumlarda mutlaka genetik inceleme yaparak adını koymak gerekir. Trizomi 21 diye bir bozukluk çıkar Down sendromunda. Bunun gibi daha onlarca, yüzlerce sendrom vardır. Hani hepsini tek tek saymak mümkün değil.
Evet.
Mesela çocuk doğdu hiçbir problem yok. 3 yaşına kadar çok iyiydi. Ondan sonra yürüme yeteneğini yitirmeye başladı. Yürüyebilen çocuk yürümez hale geldi. Oturabilen çocuk oturmaz hale geldi. O zaman bir kas hastalığı düşünüyoruz. Ailevi bir kas hastalığı düşünüyoruz. Bundan da genetik inceleme istiyoruz. Ya da hastamız işte Allah korusun lösemi oldu. Lösemini tiplendirmek istiyoruz. Hangi gruba dahil? Yaşam şansı ne kadar yıl yaşayabilir bu şartlarda diye. Bu tip tetkikler içinde genetik incelemeler yapılıyor. Ama en sık dediğim gibi karşılaştığımız durum bizi çocuk hekimi olarak ilgilendiren hep böyle bir Down sendromu soru işareti varsa bu tetkiki isteyerek başlarız biz. Ama birçok genetik hastalık basit bir kan tahliliyle tanı alabilmektedir.
Anladım. Hocam bu ama genetik tahlilleri veyahut da testleri sürekli yapılabilecek bir şey değil anladığım kadarıyla.
Yok,
yani.
Yok, hiç ihtiyaç öyle, yani, da olmaz.
Ya da check-up tarzı şeylerde de istenen bir şey değil herhalde.
Yok, mümkün değil. Hiçbir manası olmaz bunun. Bir de şunu söyleyemezsiniz. Maalesef yurt dışında bazen böyle enteresan düşünen insanlar çıkabiliyor. Ben bütün yapılan genetik testleri yaptırmak istiyorum. Neticede kanı ben vereceğim, parayı da ben vereceğim. Kimse karışmaz bu işe. Zihniyet bu. Yaptırıyorsunuz, ondan sonra çıkan sonuç şu. Klinik her şey dört dörtlük uyumlu ve sizde de trizomi 21 çıkmışsa bu Down sendromudur. Bunun adı 2x2=4. Ama klinikte hiçbir bulgu yok. Laboratuvar bulgularınız falanca sendromla ilişkili çıktı. Hiçbir manası yok. Yani bu hasta olduğunuz, olacağınız, ileri vadede olma riskiniz anlamına falan gelmiyor. Bunu öngörülebilir risk falan tespit eden bir durum değildir bu. İkincisi, bunların penetransları her zaman farklı olur. Mesela bir ailede 4 tane aynı geni taşıyan, aynı genetik bozukluğu taşıyan birey vardır. Birinde hiçbir bulgu yoktur. İkisinde hafif bulgu vardır. Öbürü artık yaşam süresini kısaltan sıkıntılara maruz kalacaktır. Bunları bilemezsiniz yani. O yüzden hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmesin. Hani bir genlerime baktırıverim. Öyle bir test falan yok, kimse yanlış anlamasın. Bu genetik sendromların tanısını kesinleştirme testidir. Hekim tarafından çok lüzum ettiğinde istenir ve öyle hani rastgele bir laboratuvar testi değil, özel bilgi yazarak da istenir. Hmm. Şu o sebeplerle istedim diye.
Her yerde de yapılmıyor olabilir mi?
Neredeyse hiçbir yerde yapılmıyor. Yapan özel genetik laboratuvarları vardır genellikle bunu. Mesela ben büyük sayılabilecek bir hastanede çalışıyorum. Çok yoğun hasta bakılan bir hastanede çalışıyorum. Ama bizde de kan alınıyor. İşte gerekli işlemleri yapıldıktan sonra bir ekstra merkeze gönderiliyor.
Evet. Hocam bir diğer konumuz ter testi. Ter testi hangi durumda yapılmalıdır? Ter testi nedir? Şimdi böyle, çok bilinen bir şey de değil anladığım
kadarıyla. Evet, hiç bilinen bir şey değil. Aslında belki bu üç testi şu an arka arkaya bende de sorular gözüküyor. Ter testi, PPD testi ve solunum fonksiyon testleri. Artık buradan sonra hani ilk bölümde biz kan hastalığı, kan tahlillerini konuşmuştuk. Yani ikinci bölümde gene işte genetik ve tarama testleri kandan yapılıyor neticede. İdrarı, gayeteyi konuştuk. Buradan sonra biraz da branş özel bir test aslında bu. Her üçü de çocuk göğüs hastalıklarının, çocuk alerji hastalıklarının ya da PPD açısından şey yetişkin göğüsçülerin ve tüberküloz uzmanlarının solunum fonksiyon testleri açısından da birçok hekimi ilgilendiren testlerdir bunlar. Ama akciğerlerinizle ilgili testlerdir kabaca. En çok bunları gösterir. Ter testi ne demek? Toplumumuzda sık görülen kistik fibrozis diye bir hastalığımız var. Bu da aslında tarama testlerinde bakılıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'de sıklığı 3000-3500'de bir yaklaşık olarak. Bu çok büyük bir rakam demek. 3000'de bir rakam dehşet bir rakamdır. Çünkü
rakam.
Çünkü hiç tanı koyamazsanız aslında birkaç yılda kaybedilir direkt. Eskiden hiç tanı konamadığı yıllarda bir yıl, iki yıl yaşam süreleri verilirmiş. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken iyi hatırlıyorum 26 yıl ortalama yaşam süresi derdim. Daha sonra 40 yıl yazan kaynak okudum. Artık yeni okuduğumuz yerlerde pek yaşam süresinden bahsetmiyor. Yani bu manada kistik fibroz direkt tek başına adam öldüren bir test değil aslında. Ama maalesef yaşam kalitesini ve konforunu çok bozan bir hastalıktır. Kistik fibroz kabaca salgılardaki bozukluğa bağlı olarak suyun emilip tuzun onun yerinde kalması, normale göre çok yoğun salgı üretilmesi anlamına gelen bir hastalıktır. Özellikle iki sistemi çok fazla etkiler. Biri akciğerleri, hani bildiğiniz sümük balgam. Bunun çok çok koyu ve yapışkan olduğunu düşünün. Hiçbir şekilde atamazsınız. Solunum yollarını tıkar. Böyle olunca hasta bir müddet sonra nefes alamaz hale gelir. Akciğer enfeksiyonları olur. Çok ciddi gidişli, kötü seyirli akciğer enfeksiyonları olur. 1-2-3-5 kere hasta tedavi olur. Daha sonra yoğun bakım tedavileri gerekir. Maalesef hasta böyle kaybedilir. İkinci olarak da pankreasla ilgili problemler yaşatır. Karaciğerle ilgili problemler yaşatır. Burada da salgıların yoğunluğuna bağlı ciddi sindirim ve eminim bozukluklarına neden olur. Sindirim eminim bozukluğunda ciddi büyüme gelişme gerilikleri olur. Bir sürü problem olur ilave olarak. Bu hastalığımızla ilgili tanı en iyi tanı testi ter testidir. Bildiğiniz ter bu aslında başka bir şey ifade etmiyor. Hastaya eskiden yapılan usul şuydu. Koluna bir şeffaf işte market poşeti gibi düşünün. Öyle bir şey geçirip terlemesi beklenir. Ter toplanır belli mililitre ulaşınca içindeki klor düzeyine bakılarak buna göre işte 60'ın üzerinde kistik fibroz pozitif anlamına gelir denirdi. Daha sonra bunun daha yenileri de çıktı. İşte tarama testlerinde immün reaktif tripsinojen düzeyi bakılıyor. Daha sonra işte görüntüleme metotlarıyla gene şüphelenen şeyler bakılabiliyor. Az önce bahsettiğimiz genetik hastalıklar işte mutasyonlar, kromozom analizleri burada da yapılabiliyor. Ama pratik
yani
olarak...
Yani kan tahliliyle bakılabiliyor mu şimdi bunları?
De ama bu üçüncü, dördüncü test. Yani ter testi yapmadan kan tahlili yapılmıyor.
Ha,
ter testiyle tanı koyuyorsunuz. Kan tahlili de yaparak bu hastanın gidişatının nasıl olabileceğini kestirmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu manada faydası var. Kistik fibrozlu bir hasta bize geçmeyen akciğer enfeksiyonları, tekrar eden akciğer enfeksiyonları, geçmeyen öksürük, sürekli hırıltı ışıltı ataklarıyla gelir. Uygulanan standart tedavileri, antibiyotikleri, nefes açıcı tedavileri, spreylere, inhaler, buhar cihazlarına fayda görmeyen hastada ya acaba burada bir kistik fibroz olabilir mi diye hastadan ter testi istenir. Şu an artık İstanbul'da çok birçok merkezde yapılıyor bildiğim kadarıyla. Rahat 10-15 tane benim bildiğim yer var. Yapılıyor. 1-2 saatlik bir işlem zaten. Arkasından kistik fibroz değildir denebiliyor. Olabilir denebiliyor. Kesindir demek biraz zor dediğim gibi sadece ter testiyle ama klinikte uyumluysa işte 60'ın üzerinde çıkmış her rakamda ter test tanısı konuyor. İkincisi PPD testi. Bu pek çok vatandaşımızın başından bir şekilde geçmiştir. Bizim milletçe çok uyanık olduğumuz, alert olduğumuz testlerden biridir. Her kafamıza takıldığında, her endişe ettiğimizde, endişe ettiğimiz gerektirecek her durumda ısrarla isteriz. PPD testi tüberküloz, verem hastalığını yapan mikropla karşılaşıp karşılaşmadığınızı gösterir. Yapılış şekli işte kolun, biz kollar ön kolun diyeyim. Yani dirseğinizle bileğiniz arasında kalan kısmın iç yüzeyi, bu kılsız tüysüz olan alana bir miktar aşı gibi bir madde enjekte edilir. 3 gün burayı ellemezsiniz, kaşımazsınız, su değdirmezsiniz. 3 gün sonra yapan arkadaşın yanına gidersiniz tekrar. Orada bir kızarıklık ve kabarıklık oluşur. Kızarıklık çok önemli değil, kabarıklık, endürasyon önemlidir. Ama mutlaka tecrübeli birinin yapması şarttır. Hatta pratiklik olsun diye iki taraftan kalemle bastırılarak şöyle bir sınır oluşturulup ölçülür. Ölçülen rakam 5 milimetrenin altında ise tahlil sonucu temiz çıkmıştır. 5-10 milimetre ise genellikle aşılı mı değil mi sorusu gündeme gelir. Biz milletçe BCG aşısı, tüberküloz aşısı ilk olduğumuzda 2 aylıkken olduğumuz için buna bağlı pozitiflikler söz konusu olabilir. 10 milimin üzeri, 15 milimin üzeri özellikle net bir şekilde tüberküloz tanısını kuvvetle muhtemel hale getirir. Yalnız PPD testiyle bu asla tüberkülozdur ya da değildir asla denmez. Öncelikli olarak bir klinik şüphenizin oluşması lazım. Hastamızın öksürüğü var, bir türlü geçmiyor. Akciğer enfeksiyonu var, düzelmiyor. Filminde bozuk bir görüntü teşhis ettik. Tedavi verdik düzelmiyor. Büyüme gelişme geriliği var. Hırıltı hışıltı var. Başka sebeplere bağlanamamış. Bunun gibi belki onlarca sebepte tüberküloz hastalığından şüphe edilir. PPD testiyle tetkiklere başlanır, bitirilmez. Bu birinci testtir sadece. Dediğim gibi mikropla karşılaşıp karşılaşmadığınızı gösterir. En büyük sıkıntımız şudur. Hiçbir özel merkezde yaptıramazsınız. Sadece verem savaşlarda var. Kullanılacak PPD malzemesi. Ama mutlaka yapan adamın çok tecrübeli, hani işten anlayan birinin olması çok önemlidir. Yoksa lüzumsuz yere hastalık tanısı, hastalık şüphesi söz konusu olabilir. Veya işte hasta birine sağlam raporu verilebilir rahatlıkla. O yüzden tecrübenin çok önemli olduğu yerlerden biridir.
İlk bölümümüzün sonuna geldik. Orada bir solunum fonksiyonu testleri de beraberinde demin söylediniz sanıyorum. Onu da hemen kısaca bir açıklayabilirseniz.
Evet, hani konu bölünmemiş olsun bu manada. Çünkü ter testi, PPD testi hepsi akciğerleri, solunum sistemini ilgilendiren testler. Solunum fonksiyonu testleri çocuk hekimliğinde de kullanılan ama kullanımı çok çok fazla olmayan bir şey. Daha çok yetişkin hastalıklarda kullanılıyor. Şimdi şöyle, astım hastalığı esas olarak tanısında reversibility'nin olan bir hastalıktır. Yani olur geçer, olur geçer. Tekrarlarla gider. Tedaviye yanıtla düzelen bir şeydir. Hastayı oturtursunuz. İşte ağzına o işte üfleme çekme aletini alır hasta. Karşısında alet onun işte belli fonksiyonlarını ölçecektir. Havayı içine çek çek çek tut. Üfle üfle üfle bir daha yap. Hasta uyumu çok gerektiren bir şey. Bunlar yapılır. Daha sonra işte sonuç kötü çıkar. Hastaya iki tane astım ilacı sıkarsınız. 10 dakika sonra bir daha yapar. O çok güzel, her şey düzelmiş. Direkt astım tanısı bile koyarsınız. Ama bu her zaman böyle olmaz. Bu dediğim en uç bir örnek. Bunu biz genellikle kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda, astımlı çocuklarda belli bir yaşın üzerinde koopere olan, yani aletin ağzına alıp çekebildiği kadar havayı çekebilecek, üflediğince üfleyebilecek çocuklarda kullanıyoruz. Tabii yetişkinlerde çok daha rahat kullanılıyor. Bunlarda da hastalığın gidişatını anlamaya yarıyor. Hastamızda ileri düzey kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardır. İlaçlarını çok düzgün kullanmıyordur. Solunum fonksiyonları nereye gidiyor? Bir yıl içinde ne kadar azaldı? %100'dür normalde. %86'ya düşmüş. %40'a düşmüş. %10'a düşmüş. Yeri geldiğinde mesela az önce bahsettiğimiz kistik fibroz hastalığında en son tedavi olarak hastaya akciğer nakli yapılır. Akciğer nakli kime yapalım sorusunun birinci cevabı. İşte solunum fonksiyon testleri yaşa ve cinse göre beklenenin %20-30'una kadar düşmüş hastaya akciğer nakli gerekiyor artık demektir. Yani 100 litre hava alıp verecek bir motorun 20 litre alıp verebildiğini düşün. Tabii hiçbir şey yetmiyor bu oksijen. Evet. Böyle hastalar ciddi artık kalp akciğer nakline gidecektir falan falan. Çok ciddi sıkıntıları gösterir. Ama solunum fonksiyon testleri kabaca akciğer hastalıklarının gidişatını belirleyen işte tamamen non-invasif. İşte bir masa başında bir teknisyenle hastanın oturup işte nefes alıp vererek sonuçta da kas afişi gibi bir şey çıkar. Burada da belli rakamlar vardır ama hastanın takibinde daha çok faydalı olur.
Kıymetli dinleyiciler, yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey'le Bir Nefes Saat programındayız. İkinci bölümde tekrar buluşmak üzere. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının ikinci bölümünde beraberiz. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey. Aynı zamanda programımızın sahibi de kendisi.
Estağfurullah.
Hocam, tahlilleri bitirdik. Bir de bu filmler nedir? Tomografi nedir? Ultrason nedir?
Radyoloji kısmına
girelim dedik. Bunları kısa bir açıklayabilir misiniz acaba?
Evet, aslında gerçekten akıllı bir şey canlandırmıyor söylemekle de. Hani hastamızın eline bir kağıdı veriyoruz ve bir film çekilecek. Ya bu film nasıl çekilir? Aç karnına mı çekilir? Tok mu çekilir? Hazırlıkla mı çekilir? Radyasyonu var mıdır? Randevuyla mı çekilir? Raporu kaç günde alınır? Gerçekten hepsi çok muğlak şeyler aslında bunların. Biz şimdi radyoloji kısmında biraz da bu bölüm programımızın bu kısmında biraz da endoskopileri ayırmıştık aslında. İnşallah yetiştiririz bir yarım bölümde. Önce film dediğimiz şey düz grafiği anlarız biz. Düz grafi demek gidersiniz elinize bir kağıtla işte ilgili teknisyen arkadaşa gösterirsiniz. O sizi bir makinenin önünde ayakta durmanızı ister. Ya da oturup işte kolunuzu şöyle koyun, yan çevirin, eğri tutun, ayağa kalkın, işte bir şey sıkın gibi bir hareket talimatı verir size. Bu şekilde film çekilir. Bir müddet sonra sizin elinize işte bildiğiniz klasik film, o siyah renkli filmi verirler. Artık gerek maliyeti düşürmek gerekse kolay taşınabilir olması açısından CD veren kurumlar da çoğaldı. Alınan filmde işte böyle hocam, baktığınızda.
Şu anda CD'yi de açtılar. Otomasyon ortamında direkt doktorun ekranına gönderiyorlar.
O iyi bir şey. O iyi bir şey ama hastane içinde iyi bir şey.
Hastane için demek istedim.
Farklı bir hastaneye gittiğim zaman o maalesef hiçbir işime yaramıyor bu benim. O yüzden en azından CD vermekte fayda var. Ciddi hastada, kronik hastada, takipli hastada çok önemli. Evet. Hani kolunuz kırılmış, alçı alınmış. Aynı hekim arkadaş kontrolünüzü yapmış. Düzeldi, alçıyı çıkarmış. O filmin artık çok bir kıymet harbiyesi yok.
Doğru.
Ama işte tüberküloz yüzünden takip edilen bir hastada 20 yıl sonra üst tarafta bir yuvarlak halka oluşmuş. Acaba yeni bir tüberküloz aktivasyonu mu, bu zeminde gelişmiş bir kanser mi, hiç anlayamıyorsunuz bunları. O yüzden kronik hastanın elinde bir arşivinin böyle düzgün bulunması lazım. Düz filmler ne işe yarar? Bir, en basit anlamıyla kırık çıkıklar ve bunların şüphesi. Çıkık derken bir şeyin hani çok nadir olan bir şey de ağız alışkanlığı bizimkisi. İşte top oynuyordum, arkadaş çelme taktı, hızlıca yere düştüm. İşte sağ bacağım şişti gibi. Evet. Ya da yürürken ayağım kaydı buzda, işte elimin üstüne düştüm, bileğim açık geldi, kolumda şişme oldu gibi bir şikayetle gidersiniz. Genellikle AP lateral denir. AP anteroposterior, lateral de yandan demek. Yani ön arka ve sağ sol film çekilir ki hani bir açılanma kaybı olmasın diye, açı nedeniyle bir kırığı kaçırmayalım diye. Bunda özellikle tecrübeli teknisyen arkadaşlar bile artık hiçbir şeye gerek kalmadan filmi çeker. Buyurun doktorunuza gösterirsiniz ama kolunuz kırık diyebilirse rahatlıkla. Evet. Yani çok çok böyle ekstra tecrübe gerektiren, yoruma açık bir konu değildir. Orada bir hattı görürsünüz ya da görmezsiniz. Ha, bazen şüpheliler vardır. Onlar işte kıdemli ve tecrübeli arkadaşlar kolay ayırt ederler. Kırık çıkıklarda böyle kolay bir tanı metodudur.
Evet.
Biz ama en çok akciğer enfeksiyonları ile ilgili isteriz. Hasta gelmiştir, ateş, öksürük, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı vardır. Kuvvetle muhtemel akciğer enfeksiyonu var. Bir, var mı yok mu? İki, varsa ağırlığını az çok tespit edelim diye. Ya da aynı tabloyu şu yapabilir. Çocuk ağzına bir kalem almıştır. Onunla oynarken kalemin başlığını kaçırmıştır. Yutmuştur, akciğerlerine kaçmıştır. Anne babadan çekinip söylememiştir. Bunun zemininde orada bir akciğer alanı sönmüş. Geri kalan taraflar enfekte olmuştur. Çok ciddi tanı farklılığına neden olur. Yani bir yabancısın varsa endoskopla girip çıkarmanız, daha sonra tedavi vermeniz gerekirken, mikrobik, sadece direkt mikroplardan oluşmuş bir akciğer enfeksiyonunda direkt antibiyotik yazıp evine de yollayabilirsiniz hastayı.
Doğru.
O yüzden hani bu akciğer filmleri zaten var mı yok muyu kabaca gösterir. Yetişkin yaş grubu içinse en çok önem arz eden durum kötü huylu hastalıkları ayırt etmektir. Tüberkülozu ayırt etmektir. Onlarda da oluşan görüntüler maalesef aynıdır. Yani bir hasta zatürreden de gelse, akciğer kanserinden de gelse ilk çekilen film birbirine çok benzer çıkabilir.
Bu radyolojide kullanılan teknikler yeni doğmuş, yeni doğanda da kullanılıyor.
Tabii
hocam,
tabii. Aynı,
yaş grubu yok yani.
Hayır hayır. Aynı makine kullanılır.
Evet.
Doz değişebilir. Neticede yetişkinde 150 kiloluk bir adamda geçmesi gereken yağ dokusuyla 2,5 kiloluk bir yavruda geçmesi gereken yağ dokusu. Bu da teknik ayrıntıları. Ben de bilmem zaten onu. Ama verilecek radyasyon dozu bildiğim kadarıyla fark ediyor. Yani ışının miktarı bazı şeyler daha yüksek verilebiliyor. İşte kemik dozunda çektik veya işte parankim dozunda çektik gibi bilgi verebiliyor teknisyen arkadaş bize. Hazır bunu demişken asıl buradaki sıkıntı şu. Filmlerde radyasyon var. Radyasyon ışını kullanılıyor. Ama tomografiler gibi değil. Bilgisayarlı tomografilerde çok çok daha fazlası kullanılıyor. Normalde bir akciğer filmi çektirmeniz kanser olacağınız falan anlamına gelmez. Kanser riskini arttırmaz. Böyle bir şey yoktur.
Evet.
Normalde doğal radyasyon dediğimiz şey gün ışığı, güneş ışığı, ekranlar, monitörler, işte cep telefonlarının vesaire yaydığı bir toplam günlük radyasyon vardır, doğal bir radyasyon. Bir insanın 3 günde maruz kaldığı toplam radyasyon yaklaşık olarak bir film radyasyonudur. Yani her yıl hepimiz aslında 120 tane film çekiyoruz.
Evet.
Çektirmiş gibi oluyoruz. O yüzden hastalarımıza tavsiyemiz hani doktor film istedi, çektirelim mi, bunun radyasyonu yok mu? Ya var ama beklenti o kadar yüksek ki ondan, yani o kadar ciddi hastalıklara tanı koymayı umuyoruz ki onun radyasyonunu düşünmüyoruz kesinlikle. Bir de dediğim gibi zaten doğal radyasyon diye bir şey var. Yılda 100 tane alıyorsunuz siz bundan. Böyle olduğu için düz grafide kesinlikle endişe edilmesin. İki, tekrarlayan grafilerde endişe edilmesin. Hayır, gene edilmesin. Yani bir insan bir hastalıktan dolayı 5 kere üst üste düz grafi çektirse hekim tavsiyesiyle, emin olun bunun insana hiçbir zararı yok. Yeri geliyor, biz bir yeni doğan hastamızı işte 1200 gram doğmuş yoğun bakıma yatırmışız. İlk gün bunların çok ciddi solunum sıkıntıları olur. Hemen yatar yatmaz bir akciğer filmi mutlaka çekilir. Kötü çıkar, tedavi ve başlarsınız 6 saat sonra durum nedir diye bir daha çekmek istersiniz. Bir gün sonra solunum şikayetleri düzelmiyor. Ya yani bir kez daha çekersiniz. Tam işler yoluna girer. 5. gün çocuk da işte bağırsaklarla ilgili ciddi problemler, bulantı kusmaları olmaya başlar. İşte dışkı çıkaramamaya başlar veya ishal durum başlar. Ya acaba bağırsaklarına zarar verdik mi diye, nekrotizan enterokolit mi oldu diye bu sefer bir karın filmi çekersiniz. Daha sonra taburcu ederken düzeldi mi diye bir akciğer filmi çekersiniz. Bu saydığım enderi nadirat bir şey değildir. Neredeyse diyelim çok erken doğmuşlardı, düşük doğum ağırlıklarında altı yatan bir anomalisi olan çocuklarda vakayı adiyedendir neredeyse. Her yatan çıkan 3-5 film çektirerek çıkabilir.
Evet.
Hiç çekilmeyene 2 film garanti çekilir bir kere. Hmm. Düşünün 1000 gramlık, 2000 gramlık bebeklere birkaç film, 5 film çekmekten bahsediyoruz. Yetişkinlerde bunun çok daha az bir yan etkisi var bu manada. O yüzden düz grafilerde evet uyanık olalım, her işi takip edelim. Yani böyle bu tip zararlı şeylerden kaçınmaya çalışalım ama bu artık işin paranoyaklık kısmına giriyor.
Peki bu düz grafilerde, filmlerde ya da radyolojinin diğer kısımlarında yani kesinlikle girmemesi gereken insanlar yani grubu var
sadece
mı?
Sadece hamileler. Sadece hamileler, çünkü anne karnındaki bebeğin o andaki haftasını bilmiyoruz. Gebelik 8. hafta, gebelik 15. hafta, gebelik 37. hafta. Yaklaşım değişiyor. Organogenez evet. dönemi dediğimiz ilk 8 haftada, ilk 16 haftada radyasyona maruz kaldığınızda çocuğun beyni gelişmiyor, kalbi gelişmiyor gibi bir şey maruz kalınırken, diyelim 35. hafta, bunu tamamen uyduruyorum, böyle bir şey yok ama 35. haftada radyasyona maruz kalmış bir çocukta cildinde ben çıkabiliyor mesela. Evet. Bu kadar azalıyor yani risk oranı. Ama bunu da çok biliyor değiliz işin doğrusu. Gebelikte bir film bile çektirilmez diye bir şey yok. Gerekiyorsa film çektirilir. Ama çektirmemek için 3-5 kere daha düşünürüz fazladan. Ama düz grafilerin burada da hiçbir zararın olmadığı düşünülüyor. Tomografi çekimleri önerilmiyor. Ama gene de yeri geliyor hasta gebeyken akut batın diyoruz. İşte apandisit mi, bağırsak düğümlenmesi mi, safra kestaşı mı gelmiş. Astarı yüzünü kurtarır mı, annenin hayatı söz konusu, yaptırıyoruz. Tomografi de çektiriyoruz yeri geldiğinde. Ama nedir? Bir yetişkin erkek hasta gelmiş. En ideal tanı yöntemi tomografi. Hemen tomografi, hiç düşünmeden.
Peki ama, hocam orada buyurun. Özür dilerim. Hemen araya giriyorum ama. Yani kalp pili olması,
onlar MR'da problem oluşturuyor.
İşte platin olması gibi böyle bu tür işlemlere geçirmiş insanlarda sıkıntı oluyor mu?
Onlar yok. Onlar tamamen şöyle bu saydıklarımız şimdi düz grafi ve bilgisayarlı tomografi radyasyon esaslı, X ışığında esaslı tetkiklerdir. Bunlar bu tip şeylerden etkilenmez. Hmm. MR gibi elektriksel aksla ilgili, elektriksel yükle ilgili testlerde bunlar önem arz eder. Hmm. Film ve tomografilerde biz bir tek gebe bayanlar girmesin, evet. gerisi önemli değil.
Anladım.
Bizim açımızdan. Şimdi birinci kısım dediğim gibi düz grafiler. Bu kadarla bitmiyor tabii düz grafi. Akciğer filmleri var. İşte akut batınlarda mesela apandisit şüphesiyle gelmiş hasta, bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle gelmiş. Düz grafi bunlarda da çok yol gösterici olabiliyor. Onun dışında bazı özellikle işte ilaçlı film denir mesela. Bizde en sık şu kullanılır. Mesaneden böbreğe bir kaçak var mı? Reflüs olabilir mi hastanın diye. Voiding stereotipografi testi yapılır. Bir sonda uygulamasıyla mesaneye boyalı bir madde verilir. Film çekilir. Bebeğin, çocuğun işemesi istenir. İşerken idrar aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor diye bakılır mesela. Bunun gibi IVP dediğimiz işte benzer prensiple çalışan böbrek taşının yerini tespit eden bir kullanım alanı bu olan testlerimiz vardır. Böbrekteki konjonktel doğuştan anomalileri de gösterir. Testler vardır. Yani radyo kontrast madde verilerek bu işlemin kalitesi arttırılma yoluna gidilebilir. Bu bir boyutu. İkinci boyutta tomografi çekimleridir. Tomografi de sanki bir düz filmde 40 tane film çekmişsiniz gibi. Yani önden arkaya bir hat değil de önden arkaya 10 hat, 20 hat, 30 hat, 30'a kesmişsiniz gibi arka arkaya pencerelerde gösterir. Bu da düz grafide atlanabilecek birçok küçük lezyonun fark edilmesine yarar. Artı mesela işte hasta kafasını çarptı, beyin kanaması şüphesiyle geldi. En iyi tetkik bilgisayarlı tomografidir. Yumuşak dokuyu da iyi gösterir.
Evet.
Orada bir ezilme, basılma vesaire var mı gösterir. Tam her şeyi ayırt etmez ama kanama da mesela altın standarttır. Travma hastalarında özellikle tercih edilir. İyi tarafı çocuklara bile rahatlıkla çekilir. Uyuma gerektirmez. Çok hasta uyumu gerektirmez. Biraz düz duran bir çocukla rahatlıkla çekilir. MR'da evet. böyle değil. Anestezi falan genelde gerektirmez. Nispeten kolay bulunur, ulaşılır ve maliyette daha düşük bir tetkiktir MR'a kıyasla.
Hocam peki hani bu hasta açısından tamam da bunu çeken teknisyen arkadaşların bu konuda önlemlerini illaki alıyorlar.
Ah işte almaları i̇şte, gerekiyor, almaları gerekiyor. İşte
yani bu konudaki alınan önlemler yeterli mi? Şimdi bilmem, teknisyenler buna dikkat ediyor mu?
Bilmem, dikkat ettiniz mi? Yaklaşık birkaç önceydi gazetelerde bir haber vardı. İsmini söylemeyelim. Anadolu'nun büyük şehirlerinden birinde bir üniversite hastanesinde 7-8 kişinin bir birimde çalışan aynı anda bir, hatırlamıyorum, tiroid kanseri olabilir, belli bir organ kanserine arka arka yakalandıkları fark edilmiş. Bu direkt şu şüpheye getiriyor da burada yeteri kadar korunulmadı o zaman diye. O bir. İkincisi bu tomografi cihazları özellikle çok fazla radyasyon yayarlar. Bunlar için etrafta kurşun plaklarla kaplanır. Yani tomografi cihazı aldım, işte bir dükkan açtım koydum. Öyle bir şey yapamazsınız. Evet. Duvarları kurşun, işte belli izolasyonları vardır. Sanıyorum alt ve üst zemine gerekmiyor. Yanların korunması yeterli sayılıyor. Şu kadar minim beton olacak, bu olacak, bu olacak. Bir sürü şartı var. Bir de kötü taraf, tomografi nerede duruyor? Hastanede. Zaten hastalarla temas ediyoruz. Zaten yeni doğanlarla temas ediyoruz. Burada daha çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Teknisyen arkadaşlar için iki tane tedbir alınır. Kurşun yelekler vardır. Hani çekerken görürsünüz. Önce üzerine bir tersten boksör önlüğü gibi giyer. Bir de özellikle guatr, tiroid kanseri çok olabileceği için bir boyunluk takarlar. Bu hastanın başında durmaları gerekiyorsa eğer. Ha yok, gerekmiyorsa arkadaki bir, hani küçük bir kumanda odası vardır. Evet. Yaklaşık bir metrekarelik bir alan.
Orası zaten izoleli yer.
İzoledir inşallah. Ümit ediyoruz işin doğrusu. Bu olayın bir boyutu. Bir de dikkat ettiyseniz teknisyen arkadaşların, radyolojik arkadaşlarımız, hekim arkadaşların da yakalarına taktığı küçük bir alet vardır. Bunlar da radyasyon cihazlarını emer. Ortamdaki radyasyonu emer. Ne kadar radyasyon aldığınızı gösterir birikimsel olarak da. Her yerde kişisel radyometri tam hatırlamıyorum. Radyometri miydi o aletin adı? Radyasyon dozimetresi taşımak zorunludur yazıyor. Bunun anlamı ne? Maalesef geçmiş zamanlarda bir hastaneye iki tane almışlar. Her giren onu takmış, çıkar. Ya böyle bir şey mümkün değil. Adam bunu niye icat etmiş? Bir kişinin maruz kaldığı radyasyonu anlayayım diye. Maalesef daha sonra bir arkadaşımız çok çalışmak istiyor. İşte maddi beklenti var, bir şey var. Kendi dozimetresini bırakıyor, başkasınınkini takarak devam ediyor. Böyle limit aşılmıyor. Ya arkadaş, bu senin sağlığın için söylenen şeyler. Çok şükür artık kurumsal yapılarda, büyük hastanede böyle bir risk yok da. Çünkü mesela devlet herkese belli bir yıllık izin verir. İşi gereği radyasyona muhatap olan sağlık personeline ilave 3 veya 5 hafta yılda bir ekstra izin veriliyor ki bu sırf radyasyon için değil. Mesela kardiyologlar da anjiyografi işlemi sırasında radyasyona maruz kalıyor. Ürologlar da sitoskopilerde, fluoroskopilerde radyasyona maruz kalıyor. Bunlara da şua izinleri veriliyor. Yani devlet fedakarlığı yapıyor. Maaşını vereyim, git evinde otur diyor. Evet. Ama vatandaşın kendini düşünmesi gerekiyor bu şartlarda. Kurumun da gerekli tedbiri alması gerekiyor. Çok dikkatli olalım ama paranoyak da olmayalım. Yani bir hamile hanımefendi işte film çekilen odanın önünden geçmiş, odanın kapısı açıkmış. Yani tamam, bu doğru bir şey değil ama tedbirsizlik, tedbir alınsın muhakkak ama o bir dozdan bir şey olmadığını da biliyoruz.
Bu teknisyen arkadaşların bir şeyi var mıdır hocam peki? Erken emeklilik yahut da
tabii,
şeye bağlı
bir
olarak.
Devlet özellikle devlet kurumlarında çok ciddi hakları vardır. Yani hak ettikleri haklarını alırlar. Eyvallah. Bir ilave lütuf değil bu onlar için. Özel sektörde de inşallah bu kalan bir yaradır, bir türlü çözülememiş bir meseledir. İnşallah onların lehine sonuçlanır.
Hocam demin konumuzun içerisinde MR'dan bahsettiniz. MR'ı biraz daha bu düz filmlerden, ultrasonlardan
aslında
ayırdınız
burada,
gibi.
Aslında burada bahsetmek lazım MR'dan belki. MR'ın çok iyi bir tarafı vardır bu manada. MR'da radyasyon yoktur. MR radyasyon vermez. MR elektrik yükü prensibine göre çalışır. Az önce bahsettiğiniz gibi işte metal aksam, büyükçe bir mıknatıs içine yatar hasta. Elektronlar dağılır. O elektronların yoğunlaşması, toplanması prensibine dayanır. Dediğim gibi hiçbir radyasyonla alakalı hiçbir problemi yoktur. Rahatlıkla çekilir ama sıkıntılı bir iki tarafı şu. Mutlak hasta uyumu gerektirir. Yani tomografi yeri gelir, kafayı hafif oynatmaları kabul eder. Biraz geri alır, bir daha çeker, onu siler, bir şey yapar. MR'da teknik ayrıntılarını ben de bilmiyorum ama hastanın hiç net bir şekilde hiç kıpırdamadan durması gerekiyor.
Bir de gürültülü çalıştığı söyleniyor hocam.
Gürültü ötesi bir şey. Bir şantiyede çalıştığınızı düşünün. Sürekli bir dan dan sesi iner. Bazen bu sıklaşır, azalır. Bu tip şeyleri vardır MR'ın.
Hocam yani bu teknolojinin geldiği noktadan mı kaynaklanıyor yoksa bizim ülkemizdekiler ki kullanılan adetler mi biraz daha eskidir?
Biz sağlık teknolojisi açısından dünyada en yeni ne varsa Türkiye'de vardır. Dünyada en çok hangi ülkede varsa Türkiye'de vardır. Biz çok zengin bir ülke olduğumuz için ve sağlığa para harcamayı çok seven bir millet olduğumuz için bir ara sadece İstanbul'daki MR cihazı sayısı bütün İngiltere'dekinden fazlaydı. Bu kadar net yani rakamlar. Bize çok miktarda bulunur. Biz olayın hani ticari boyutuna bakarak alırız, işletiriz, para kazanırız. Mesela o gereklilik maalesef Türkiye'de planlanan bir durum değildir. Evet. MR'ın bir ikinci sıkıntısı da şudur. Hastalar şöyle diyor, fırına girdim. Hasta yatar, altında yattığı yatak şöyle bir metre kadar ilerler. Tamamen bir şeyin içine girer. Tünelin içine girer. Öbür tarafı açık halbuki, yani korkacak bir durum yok ama ben bile çektirirken bayağı sıkıntı yaşamıştım, hatırlıyorum. O yüzden açık MR diye bir şey gelişmiş. Özellikle böyle klostrofobik hastalar için, bir de obez hastalar bazen sığmayabiliyor gerçekten. Neticede bildiğiniz bir tünel aslında orası. Eğer göbek belli bir şeyden fazlası sığmıyor hasta içeri. Açık MR çekiliyor ama ilgilenen arkadaşın dediği kalite düşüyormuş. Yani kapalı MR kadar rezolüsyonu yüksek bir film olmuyormuş bu. MR'ı nerede kullanırız daha çok? MR biz en çok çocuk hekimi olarak beyinle ilgili hadiselerde kullanırız. Doğuştan metabolik hastalıklarda kullanırız. İşte epilepsiyle ilgili meselelerde kullanırız. Evet. Ortopedici arkadaşlar çok kullanır. İşte bir menisküs yırtığını en güzel onunla belirler. Bir kas içi yırtığı onunla belirler. Ama önemli olan, bilinmesi gereken nokta, dediğim gibi radyasyonu olmayan bir metottur. Yumuşak dokuyu daha iyi gösterir. Bu manada kullanımı yaygın olan bir tetkiktir yine.
Burada da hamilelerin bir sıkıntısı yoktur. Yok değil mi hocam? Yani sonuçta elektrik deniyor ama sonuçta onun için sordum bunu.
Yok, ortamda bulunan elektrik ama.
Peki.
İlave bir şey vermiyor dışarıdan.
Hocam bunları da bu radyoloji bölümünü de bitirdik sanıyorum. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey?
Bir de ultrasonu atladık sanıyorum. Evet. Ultrason aslında bizim en sevdiğimiz tetkikimizdir. Çünkü iyi tarafı şu, ultrasonun radyasyonla falan hiç ilgisi yoktur. Ses dalgaları prensibine dayanır. Hasta uyumunu falan çok fazla gerektirmez. Nasıl bir dahiliyeci arkadaşımız muayene ederken işte elini hastanın karnına koyar, kaldırır, acıyor mu acımıyor mu diye sorar. Ultrasonda bunun gibi radyolog arkadaşımız elindeki probu karında gezdirerek çok rahat, işte kas üzerinde gezdirerek çok rahat tanısını koyar. Klinikte kullanımı gerçekten çok fazladır. Birçok işe yarar. Böbrek taşı tanısını çok kolay koyarsınız. Apandis tanısını çok kolay koyarsınız. Biz çocuk hastalıklarında mesela karaciğeri dalağı büyüten durumlarda ilgimizi çeker. Açıklayamadığımız karın ağrılarında bize faydası olur. Çocuk zatürre olmuş, akciğer filminde şüpheli bir görüntü var. Acaba bu zatürreden dolayı mı akciğerler su toplamış olabilir mi diye düşünürüz. Bunlar da ultrasonun bize faydaları olur. Ama özellikle en güzel tarafı şudur. Bir hastaya 500 kere üst üste radyasyon, affedersiniz, ultrason çekebilirsiniz. Hiç radyasyon istemez. Bir de kolay tarafı, hani hastadan bir şey yapması beklenmez. Hasta sadece yatar. Başka bir şey gerekmez. En basitinden şu vardır mesela. Yeni doğan bebekler işte bıngıldakları açıktır. Bu açıklık vasıtasıyla ileri vadede tomografi veya MR'siz tanı konamayacak hastalıklar bu zaman dilimi içinde kolaylıkla ultrasonla tanı konabilir hale gelir. O yüzden bize klinikte çok yol gösterir. Tiroid hastalarında guatr var mı yok mu, bu iyi huylu mu kötü huylu mu, bunu gösterir. Gebelik takibi direkt ultrasonla yapılır zaten. Yeni doğan bebeğin gelişimi böyle takip edilir. Kadın doğumcuların kendileri de ultrasonlarını yapıp takip edebilirler. Evet. Her organın neredeyse her organın ultrasonu yapılır. Kemiğin, kasın vesairenin yüzeyli ultrasonlar ciltle ilgili problemlerde yapılır ve klinikte çok yol gösterir. Eğer tecrübeli bir arkadaşımız yapıyorsa hasta kapıdan çıkar, 10 dakika sonra raporunda yazar, verir eline zaten.
Yani beline hiçbir yan etkisi de yok zaten.
Sıfır diyorum ya, 500 kere çekilebilir, hiçbir zararı yok.
Hocam radyoloji bölümünü bitirdik sanıyorum. Hocam bir de biyopsi, endoskopi gibi bir terimlerimiz var. Burada neler yapılıyor? Bunlardan da kısaca açıklayabilir miyiz?
Şimdi şöyle, biyopsi kelime anlamı olarak bir iki demek. Opsi görmek demek. İki gözünüzle görmek anlamına geliyor aslında. Herhangi bir numuneyi parçaya alıp çıkarıp inceliyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. Bu manada biyopsi her şekilde yapılabilir. Yani ciltteki bir beni cerrah arkadaş kesti çıkardı. Patolojiye gönderdi. Organoloji arkadaşım kesip inceledi. Akciğerde bir lezyon var. Şüphe edildi. İşte ince iğneyle girildi. Bir parça koparıldı, alındı. Biyopsisi ne geldi? Soru böyle sorulur. İşte şurada boyunda bir beze var. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Acaba bir şey çıktı mı? İşte biyopsiyle karar verilir. Biyopsi olayın sonraki boyutudur. Önceki kısım malzemenin nasıl temin edildiği. İşte dediğim gibi basit bir cilt biyopsisinde işte eksisyonel biyopsi yaptık. Ne yaptınız? Kestik parçayı, çıkardık, koyduk kavanozun içine.
Bu biyopsi sonuçlar hemen gelebiliyor mu hocam?
Hayır, kesinlikle gelmez. Mümkün değildir. Yani. Bir kere bazı boyamaları vardır. Mesela bir kanser tanısı konacaksa yeri gelir 10 gün 20 gün beklediği olur onun. Yeri gelir, alınır, ameliyat sırasında frozen diye bir işlem vardır. Hekim arkadaş ameliyata girer. Böbrekte bir kitle var. Bu amaçla girilmiş. Ekip hazır, frozen da yapılacak. Çünkü iyi huyluysa sadece o görülen şey çıkarılıp ameliyat sonlandırılacak. Evet. Kötü huyluysa yanında o 5 santimlik bir alan taranacaktır. Özellikle tecrübeli bir patolog arkadaş orada durur. Çıkarılan parça incelenir. Hemen bir ön tanı konur. %100 değildir ama %99'dur. Yani bilmiyorum oranı. Buna yakın bir şeydir işte. Ama tanıyı kuvvetle nereye yakın olduğunu söylemeye yarar. Ama onun dışında patoloji özellikle hani tıbbı kitabın her bölümü belli bir sorumluluk gerektirir. Çok dikkatli olmak lazım. Hata payını insanız. Hata yapıyoruz muhakkak ama minimalde tutmak lazım. Ama patolojinin işi gerçekten çok zordur. Radyolojinin de zordur, patolojinin de zordur. Çünkü klinisyen 5 tane şey üst üste koyar. Muayene bulgularını, laboratuvarını, biyopsisini, hastanın genel durumunu, kendi tecrübesini bir karar verir. Patolog bakar, bu hasta kanserdir, değildir diyecek. Yani. Bu bazen 2 kere 2 4'tür, bazen 3.5'tür. O da ciddi sıkıntıdır bu arkadaşlarımız için. O yüzden biyopsi malzemesini değerlendiren patologlardır. Biyopsinin dediğim gibi elde edilme yolları, yeri geldiğinde ciltten bir lezyonun toptan çıkarılıp alınması olduğu gibi, yeri geldiğinde endoskopi ile, endoskopi içeriği görüntülemek demektir. Yani evet, insanın vücuduna soktuğunuz her türlü hortum bir endoskoptur. İşte burnundan girdik, genizine baktık. Video endoskopi yaptık. Ağzından bir hortum soktuk, midesine baktık. Gastroskopi yaptık. Makattan yapılan uygulama, kolonoskopi yaptık. Ağzından soktuk, akciğerlerine baktık. İşte bronkoskopi yaptık gibi. Bu falanca skopiler o organın görüntülenmesi anlamına gelir. Bunlardan da en sık kullanılanları endoskopilerdir. İşte mide bağırsak hastalıklarında özellikle, işte midede gastrit, ülser var mı yok mu diye bakılır. Bu Helicobacter pylori diye bir mikroptan mıdır yoksa bir kanserden midir, bunu ayırt etmeye yarar. Daha önce var olan bir mide kanamasıdır, ona bağlı bir lezyonlar görülmüştür. Bunların düzelip düzelmediğine bakılır.
Evet.
Çocuğun akciğerinde, çocuğun derken daha çok yetişkinin akciğerlerinde bir problem vardır. Bu basit bir enfeksiyon mudur, tüberküloz mudur ya da kanser midir anlamak için girip bronkoskopi yapar, parçayı alırsınız, bunu incelersiniz. Bu manada dediğim gibi kolonoskopi de hakeza rektumdan kolon alınacak parçaların iyi huylu kötü huylu olup almadığını anlamaya yarar. Bu manada invazif girişimlerdir. Bunlar mutlaka öncesinde hazırlık gerektiren testlerdir. Genellikle açlık gerekir. Bağırsak temizliği gerekir eğer kolonoskopi yapılacaksa. Hasta uyumu mutlaka şarttır. Narkoz genellikle gerekmez ama lokal sedasyon yapılır. Yani hasta o sırada tepkisizdir ve ne olduğunu hatırlamaz operasyon evet, sırasında. Bittikten sonra yavaşça ayılır, ayıltılır bir madde daha enjekte edilerek. Hem hekim arkadaş gözüyle görmüş olur, büyük oranda kanaat sahibi olur. Hem de buradan alacağı parçalarla tanıyı %100 hale getirmeye yarar bu tip girişimsel işlemler.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının sonuna geldik. Hocam teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı.
Biz teşekkür ederiz, estağfurullah, sağ olun.
Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.